akılda kalanlar.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın yine Akılda Kalanlar programıyla huzurlarınızdayım. Bugün yine özgün, orijinal bir konuğumla sizden huzurundayım. Sayın Yıldıray Kaplan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Yıldıray Kaplan'ın küçük bir özgeçmişini size anlatacağım. Akabinden kendisiyle bugün çok kıymetli, çok değerli şeyler konuşacağız. Sayın Yıldıray Kaplan, 1978 Muğla Köyceğiz doğumlu. İlk, orta ve İmam Hatip Lisesi'ni Köyceğiz'de bitirdi. Arkasından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Tabii master'ını da Ankara Üniversitesi'nde yaptı ve Türkçe ilk siyer üzerine master yaptı. Belki bunu da bugün birkaç dakika konuşabiliriz kendisiyle. Şu anda doktorasını yine üniversitede devam ettiriyor. Evli üç çocuk babası. İngilizce, Arapça, bir miktar da Farsça bildiğini ifade ediyor. Sayın Yıldıray Kaplan, siz de program öncesinde konuşurken çok güzel bir cümle söylediniz aslında. Dediniz ki, dünya tarihinde en önemli inkişaflar, sıçramalar, büyük tercüme hareketlerinden sonra olmuştur dediniz. Bunu niye soracağım size? Sevgili dinleyiciler, kendisi şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Yabancı Dil ve Lehçelerde
Yayınlar Daire Başkanı
olarak görev yapıyor. Yani şu an benim deruhte ettiğim görevin simetrisini Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıyor. O yüzden tercüme konusunu, kitapların tercüme konusunu konuşacağız. Büyük tercüme hareketlerinin arkasından büyük inkişaflar, reformlar, büyük devrimler oluşur dediniz. Bunu biraz açar mısınız?
Öncelikle bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi buradan gönderiyoruz. Sorunuza gelince hakikaten çok önemli bir tespittir bu. Hem İslam medeniyeti açısından baktığımızda hem de diğer medeniyetler açısından baktığımızda tarihin önemli kırılma noktalarında çeviri faaliyetlerinin çok büyük rolü olmuştur. Hem kültürler arası etkileşim hem medeniyetler arası etkileşim. İslam tarihi açısından baktığımızda mesela Beytül Hikme bunun çok güzel bir örneğidir. Beytül Hikme kanalıyla işte Yunan felsefesinden pek çok eser Arapçaya tercüme edilmiş. Daha sonra buradan İslam kültürü ve medeniyeti tabii ki o çevirilerden kendine uygun olanları almış ve oradan yepyeni bir medeniyet işte oluşması için oradan bir kaynak almıştır. Yani hani bu peygamberimizin ilim Çin'de de olsa alınız sözüne binaen olmuş bir şeydir. Yani İslam medeniyetine bir taassup, bir bağnazlık bu manada yoktur.
Eyvallah.
İlim bizatihi muhteremdir. Yani ilim, ilim olduğu için muhteremdir.
Yani ilim kaynağından bağımsızdır diye bir cümle tabii, var değil mi? İlmi terminoloji. Evet buyurun.
Yani bilgi neredeyse, nerede olursa olsun onu almak gerekir. Yani ondan bir haber kalamayız. Yani bu böyle bir anlayışın ürünüdür. Tabii ki İslam tarihinde yine çok önemli dönüm noktalarında çeviri faaliyetlerinin hakikaten çok büyük katkıları olmuştur. İşte Endülüs İslam medeniyetinden bugün Batı medeniyeti çok şey almıştır tercümeler yoluyla. Çünkü oralarda hakikaten çok büyük insanlar yetişmiş. Hatta anlatılır ki bir zamanlar Avrupa'da bir gencin işte Kurtuba'da, Gırnata'da gidip orada Kurtuba Üniversitesi'nde okuması çok büyük bir
prestij
olarak görülürmüş. Hani bugün de hani işte şu üniversitede okumak çok büyük prestij, şurada okumak. Aynen öyle bir zaman yaşanmış.
Evet.
Ve nitekim bu çeviri faaliyetlerine tesir etmiş. Bizim hemen kısa kendi tarihimiz açısından baktığımızda da hemen aklıma gelen ilk şey bize Tanzimat döneminde özellikle yapılan büyük çeviri faaliyetleri vardır. Özellikle Batı dillerinden Türkçe'ye kazandırılan.
Fransızcadan, İngilizce'den, Almanca'dan.
Evet. Yine Cumhuriyet döneminde özellikle 60'lı 70'li yıllarda hem Arapçadan hem de Batı dillerinden işte Fransızca, İngilizce, Almanca diğer dillerden Türkçe'ye kazandırılan çeviriler vardır. Bunların her biri hakikaten çok önemli gelişmelere vesile olmuştur. İşte o Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'in döneminde özellikle mesela Batı klasikleri Türkçe'ye kazandırılmış.
Evet.
Yani bu çok büyük gelişmelerdir, çalışmalardır. Ha
Bu
şimdi...
kültürlerin melezleşmesine, kültürlerin bir devinim, bir dinamizm kazanmasına, bir ortak kültür oluşturulmasına, yani onun güzelliklerini buraya, buranın güzelliğini oraya taşımaya da bir vesiledir, değil mi
Tabii
tercüme?
tercüme işleri evet hakikaten dediğiniz gibi aynen öyledir. Tarihte de bu böyle olmuş. Bugün de böyledir. Gelecekte de öyle olacaktır.
Evet.
Bu kültürler arası, medeniyetler arası etkileşim devam edecektir. Bunun da en önemli aracı çevirilerdir.
Evet.
Tabii aynı zamanda kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarını da tabii burada yok sayamayız. Hele hele günümüzde artık sosyal medyadır, bilgisayardır, internettir, işte elektronik ortamlardır.
Bu
Bunlar da tabii
etkileşimin yeni
yeni
mecraları.
mecralarıdır. Bu manada hakikaten çok önemli.
Bu anlamda peki Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü uhdesinde neler yapıyorsunuz? Hem bu sorumu sormuş olayım hem de 2015 yılında başlatmış olduğunuz hiçbir lisan Kur'ansız kalmasın diye muhteşem bir slogan bence. Yani sizinle ilgili program yapmak fikri doğunca araştırma yaparken gördüm bu sloganı. Çok da beğendim. Acaba bize uyarlayabilir miyiz diye de düşündüm doğrusu ama hiçbir lisan Kur'ansız kalmasın projenizi ve yapmış olduğunuz işleri kabaca şöyle bir anlatır mısınız bize neler yapıyorsunuz?
Yine teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Deminki sorunuzuna bir devamı olsun
Evet
diye.
lütfen.
Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani sahabe-i kiramdan dil yeteneği olanları özellikle seçmiş ve değişik dilleri öğrenmelerini istemiştir. Bunlar arasında Zeyd bin Sabit şimdi aklıma gelendir. O devirde işte İbranicedir, Habeşçedir. Yani yakın diyalogda olduğu işte komşularıyla ilgili o dilleri öğrenmelerini sahabeden istemiştir.
Yani sevgili dinleyiciler, Yıldıray Kaplan çok kıymetli bir şey söyledi. Bu akılda kalanların belki en güzel cümlesinden, tespitten birini yaptı. Bu insanların yeni bir lisan öğrenmesi, yaşadığı toplumun hemen civarındaki dilleri öğrenmesi konusunda Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramı teşvik ettiğini, Zeyd bin Sabit'i de bu anlamda teşvik ettiğini, hatta dua ettiğini galiba da çok kısa sürede İbranice öğrendiğini vesaire söyledi. Aman demek ki burada da Efendimizin bir katkısı, güzel bir katkısı olmuş insanlık tarihine. Evet.
Buradan yola çıkarak yani biz bugün Diyanet'te benim derhut ettiğim daire başkanlığında neler yapıyoruz? Biz evvela sizin de söylediğiniz gibi hiçbir lisan Kur'ansız kalmasın diye bir projeye başlattık. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda
Eyvallah.
Diyanet İşleri Başkanımızın yine Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte hediyem Kur'an olsun diye bunu destekleyen başka bir proje daha
Çok güzel
devreye
iki projeydi
girdi.
bunlar.
Bu
Eyvallah.
iki proje halen devam ediyor.
Evet.
Biz şu an hamdolsun 22 dilde Kur'an meali basmış bulunmaktayız, yayınlamış bulunmaktayız. Bunları biz ücretsiz olarak talepler doğrultusunda yurt dışına gönderiyoruz daha çok. Tabii ki ülkemizdeki tarihi turistik yerlerde, özellikle tarihi turistik camilerde ziyaret alan camilerimizde de dağıtılması yönünde ilçe müftülüklerimizde çalışmalarımız var.
Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız 22 farklı dilde Kur'an-ı Kerim meali hazırlattı. Bunu Türkiye'nin önemli turistik ziyaretlere konu olan camilerinde veya tarihi yerlerinde de ücretsiz dağıtımını yapıyoruz. Muhteşem bir hizmet bu.
Bu hakikaten bir ihtiyaç. Yani
Eyvallah.
benim bununla ilgili birkaç böyle hatıram var.
Lütfen dinleyelim onlardan
Şimdi
kıymetli
en
olanları.
son biz Pasifik Asya Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da gerçekleştirdiğimizde oradaki Samoalılar katıldı. Samoaca diye bir dil var. Ben o zaman öğrendim. Bu Samoaca dilindeki Müslümanlar sayısı da çok az. Yani 200-300 falan gibi bir rakam bize telaffuz ettiler. Şimdi bu insanların bizden şöyle bir talepleri oldu. Efendim bizim elimizde bir Kur'an-ı Kerim mealimiz var. Samoaca ama biz bunu basamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu basabilir mi? Bize gönderebilir mi? Biz de dedik ki bize dijital ortamda bunları verin. Biz grafiğini, tasarımını yapalım. İşte Din İşleri Yüksek Kurulumuzun inceleme kriterlerine göre bunu incelettirelim. Hani içinde sıkıntılı yer var mı yok mu? Tabii zorlukları da var bu işin. Ve
Evet.
hamdolsun şu an itibariyle biz onlara istedikleri sayıdan hatta fazla fazla
Maşallah.
2000 adet bastık ve şu anda zannediyorum deniz yoluyla
Yolda mıdır
yoldadır.
diyorsunuz?
Daha
Maşallah.
henüz ulaşmadı ama
Eyvallah.
çok enteresan, insana da böyle ne diyelim
Duygulandıran da
duygulandıran bir
bir.
şeydir. Yine ikincisi de şimdi bir hanımefendi, Rus asıllı bir hanımefendi, işte yıllar önce Diyanet İşleri Başkanlığımıza gelmiş. O zaman Rusça, Kur'an-ı Kerim ve eserler istemiş. Şimdi bu hanımefendi işte yakın zamanda bize bir geldi. Biz ona Rusça, Kur'an meali başta olmak üzere elimizde ne kadar eser varsa birer takım hediye ettik. Kocası da bir Türk, Türkiye'de yaşıyor. Türkiye hayranı bir hanımefendi, Müslüman olmuş, İslam'ı seçmiş din olarak. Şimdi bizden o eserleri aldı. Aldıktan sonra da Moldova'da annesi yaşıyormuş. Oraya gitmiş. Gidince annesi Müslüman değilmiş. Kitapları hediye etmiş ve annesi Müslüman olmuş.
O kitapları okumak suretiyle etkilenmiş ve Müslüman olmuş.
Evet, Müslüman olmuş. Daha sonra hanımefendi Türkiye'ye tekrar dönünce bir gün böyle heyecanlı, sevinçten böyle uçmuşçasına bir edayla yine bizim ziyaretimize geldi. Buyurun dedim. Ben dedi size ne kadar teşekkür etsem azdır. Annem Müslüman oldu dedi. O verdiğiniz kitapları okuduktan sonra. Ben yine o kitaplardan almaya geldim ama sizden bir şey istiyorum. Buyurun dedim. Benim dedi eşim Türk. Yani bu yaşadıklarımızdan sonra dedi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda size bir görev verilirse bunu seve seve yapın. İzin veriyorum. Gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Dedi ki Sayın Hocam ben gönüllü olarak başkanlıkta maşallah. Siz bize ne hizmet verirseniz ben onu yapmaya geldim. Ben para filan da istemiyorum. Benim eşim maddi durumu çok iyi.
Maşallah.
Ben canı gönülden size hizmet etmek istiyorum. Bu kuruma hizmet etmek istiyorum. Tabii biz sonra onu hanımefendiyi bizim KAGEM diye bir işte Kadın Gençlik Merkezi diye bir kurumumuz var. Oraya yönlendik. Orada onun başında da bir hanımefendi var. Onu aradık filan. Öyle bir şeye aldık. Bizi mesela çok bahtiyar etmiştir bu olay.
Bununla ilgili Efendimizin bir hadis-i şerifi mi var Yıldıray Bey? Hani bir insanın ölümüne, dirimine sebep olan, yani öldürmek illa canına kastetmek değil herhalde veya hidayetine vesile olan insanın güneşin üzerine doğduğu her şey ondan daha. Yani böyle bir hadis mi vardır?
Efendim şöyle, Hazreti Ali Efendimiz'e hem de Hayber Savaşı esnasında söylediği bir sözdür Peygamberimizin o. Yani senin vasıtanla bir insanın hidayete ermesi, işte o üzerine güneşin doğduğu, yani dünyada ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır
alemde,
anlamında.
Evet.
Onun birkaç versiyonu var. Bir versiyonu da sizin dediğinizdir.
Yani bütün bir bunca emek, bunca masraf bile bir tek o hanımefendinin gönül telini, gönül dilini yakalamış olmaya bedel değil mi?
Yani ben çok hoşuma gitti. Yani eyvallah. Çok mutlu olduk. Tabii o bizden de kaynaklanmıyor. Biz sadece orada hani
ama işte o eserin olması, ama annesi o kapıyı açtı. Yani sevgili dinleyiciler, ne kadar çok dilde basabilirsek Kur'an-ı Kerim'imizi, ne kadar çok insana ulaştırabilirsek Allah'ın diniyle ve mesajıyla onları buluşma şanslarını, imkanlarını, hidayetle hidayetlenmelerini sağlamış olacağız. Peki ben burada bir şey merak ediyorum. Bu mealleri basarken iki şey önemli. Bir, tercümanları nereden, nasıl, ne şekilde tedarik ediyorsunuz? İki, meal olarak, mana olarak neyi baz alıyorsunuz?
Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizim burada tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bir eseri hazırlarken Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşünü alır. Biz bütün meallerde bunu yapamıyoruz. Ama neyi yapıyoruz? Ben Din İşleri Yüksek Kurulu'muzla birlikte yani biz farklı dillerde meal basıyoruz. Bunların bir kısmını siz inceleyemiyorsunuz. Çünkü o dili bilen uzmanınız yok. Ne yapacağız? Biz onlardan meal inceleme kriterleri diye bir hazırlık yaptırdık.
Hı hı.
Yani Türkçe bir mealde hangi kriterler esas alınacaksa yabancı dillerde de o kriter esas alınsın diye. Ve bu ben o kriterleri farklı dillere de çevirtirmek suretiyle öncelikle diyelim ki o meal hazırlanmış, o mealin bu çerçevede bir gözden geçirmesini
kritize edilmesini tabii, sağlıyorsunuz.
Birinci bizim öncelikle üzerinde durduğumuz şey odur. İkincisi de hata olabilir. İkinci baskıda mutlaka hani o dil bilen bir insan bulduğumuzda diyoruz ki ya bu bastık, inceledik kendimizce ama yine eksikleri
olabilir.
Bu açıdan yine eğer eksiklerimizi tespit ederseniz ve bize bildirirseniz biz çok memnun oluruz diyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Tabii büyük dünya dillerinde bunu yaşamıyoruz. Hamdolsun. Çünkü büyük dünya dillerinde zaten bu
çok alan, iyi tercümanlar var.
Çok iyi tercümanlar var. Bir de biz büyük dünya dillerinde İslam dünyasına da mal olmuş büyük şahsiyetlerin meal çalışmalarını basmaya çalışıyoruz.
Çok güzel.
Tabii. Mesela Fransızca'da biz rahmetli merhum Muhammed Hamidullah hocanın Fransızca mealini bastık. Hem de yayın hakkını Amerika'da yaşayan onun bir yeğeni var hanımefendi. Ondan almak suretiyle ve hocanın vefat etmeden önce en son yaptığı değişiklikleri de kaydetmek suretiyle.
Harika.
En orijinalini. Yani İngilizce de aynı şekilde, Almanca da aynı şekilde, Çince de aynı şekilde, Japonca da aynı şekilde. Bu yani büyük dünya dillerinde bu problem hamdolsun yok. Ama
Anladım.
hani yerel diller var biliyorsunuz işte Afrika'da, Uzak Doğu'da.
Swahili,
Ha,
Hausa gibi.
o dillerde çünkü hakikaten uzman bulmak zor.
Zor, evet.
O özellikle o dillerde hani hata payımız olabilir diye düşün yani o tedbirimizi aldık ama yine de olabilir.
Çok dikkatli gidiyorsunuz.
Dikkatli
Yani
gidiyoruz
peki
evet.
bir sevgili dinleyicilerimize şu ana kadar 22 dilde Kur'an-ı Kerim meali Türkiye bastı. Birkaç tanesini söyler misiniz? Tezgahta olan var mı? Yani
Efendim şu anda
planladığınız var mı? Gelecekte olan var mı? Bunları lütfen
tabii
söyler
biz şimdi
misiniz?
tabii
Hangi dillerde yaptı?
yakın coğrafyayı bir defa bunu görmezden gelemeyiz. Önceliği oraya veriyoruz.
Onları
Tabii
evet.
yani
Türkiye'nin hemen
tabii
komşu
yakındır.
ülkelerde.
Biz mesela Ermenice Kur'an meali bastık. Hem Ermenice Batı lehçesinde hem
Hem de
de
Doğu
Doğu
lehçesinde.
lehçesinde iki
Evet.
lehçede bastık. Yani Yunanca ile ilgili bir çalışmamız var.
Hı.
Yani yakın komşumuz. Aynı şekilde Rusça zaten bastık. Hamdolsun Gürcüce bastık. Romence bastık, Boşnakça bastık. Yani yakın coğrafyadan gidiyorum. Şu anda mesela Balkan dillerinden Arnavutça şu anda tezgahta hazırlanıyor.
Güzel.
İnşallah en kısa zamanda onu basacağız.
İnşallah.
Yine Bulgarca yakın zamanda basılacak eserlerimiz arasında. Şimdi tezgahta yine yani hazırlamayı düşündüğümüz işte Özbekçe.
Hı.
Yani Orta Asya Türk lehçelerinden
Hı.
Özbekçe eksiğimiz var. Özbekçe basacağız. Türkmence aynı şekilde eksiğimiz. Kazakça bastık, Azerice bastık, Kırgızcayı bastık hamdolsun. Tatarca bastık.
Çok güzel.
Tabii Tatarca'da da bir Kırım Tatarcası var, bir de Tataristan Tatarcası var.
Hı.
Şu anda Tataristan'da da Tataristan Müftülüğü'nün yürüttüğü bir Tatarca yeni meal çalışması var. İnşallah o da tamamlandığı zaman onu da Tataristan Tatarcası olarak basmayı düşünüyoruz.
Bunun dışında da basmış olduğunuz eserler de var. Farklı dillerde.
Tabii
Yani
ki.
onlarla biraz bilgi verir misiniz? Yani
Şimdi
Kur'an meali olmak dışında da başka eserleriniz de var
efendim
galiba.
yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle eğitim kitabı olarak yani temel dini bilgiler, temel din eğitimi dediğimiz alanda tabii tecrübesiyle beraber yılların verdiği o eserler var, kıymetli eserler. Biz bu eserleri mesela Temel Dini Bilgiler diye bir kitabımız var. Biz bunu hemen hemen 20 dile
Ya.
çevirmiş bulunmaktayız. Yine aynı şekilde içinde 4 kitabın bulunduğu inancım, ibadetim, ahlakım,
Çok güzel.
peygamberim. Temel İslam Bilgileri serisi diyoruz biz buna.
Hı.
Biz mesela bu eseri ülkemizdeki Suriyeliler için de çevirdik, Arapçaya çevirdik.
Çok
Ve
güzel.
geçen sene ve ondan önceki sene hamdolsun onlara dağıttık. Şimdi
Ücretsiz
tabii
dağıtıyorsunuz, değil mi
ücretsiz
onlara?
dağıtıyoruz. Yani Suriyeli özellikle çocukların ne diyelim eğitim yaşındaki, eğitim çağındaki çocuklara yönelik bir eser bu. Çok da hayra geçti. Anadolu hora geçti diye de derler
Evet, eyvallah.
ya. Çok talep de var o
Hayra
kitap
geçti.
üzerinde. Yine mesela Suriyelilere yönelik şimdi yeni bir Arapça
Eser.
eğitim kitabı çalışmamız devam ediyor. İnşallah 2017 yılında onu da basmayı planlamış durumdayız. Yani kendi ülkemizdeki yani bu hakikaten 4 milyona yakın mülteci kardeşimiz var. Yani onların özellikle eğitim alanı bizim ihmal edemeyeceğimiz, görmezden gelemeyeceğimiz bir alan. Onları mutlaka hesaba katıyoruz,
Eyvallah.
çalışıyoruz.
Peki 22 dille Kur'an-ı Kerim meali ama Diyanet'in toplam farklı dillerde basmış olduğu eser sayısı ve dil sayısı fazla. 35 dilde
Efendim şu an 35.
360 civarında eser yani farklı kalemlerde eser basıldı değil mi? Ve devam
Şu
ediyor
ana
hala.
kadar tabii kurulduğu
Evet.
günden bugüne biz onu
Evet,
hesap
evet,
ediyoruz.
evet.
Bu şekilde efendim doğrudur. 35 dil, 360 civarında eserimiz var. Ha, bu sayıyı artırmaya yönelik bizim çalışmalarımız devam ediyor. Ben burada özellikle Hadislerle İslam diye bir eserimiz var. Malumunuz siz de biliyorsunuz.
Evet.
7 ciltlik bir eser. Yaklaşık 10 sene emek verildi bu. Yani hadisler perspektifinden İslam dinini nasıl
Bu
anlayacağız?
eserin kıymeti, özür dilerim, çok sosyal medyada, entelektüel camiada da konuşuldu Yıldıray Bey. Sizin de ben sadece eğitim, tahsil anlamında değil, kendi bireysel entelektüel gayretinizi biliyorum, okumalarınızdan haberdarım. Yani böyle bir eserin kıymeti nedir aslında? Yani hadislerle Müslümanlıkta Diyanet İşleri Başkanlığı neyi hedefledi? İslam aleminde niçin bu eser tek? Hem onu hem de birazcık da bu İslam ansiklopedisine birkaç cümle söz etmenizi isteyeceğim lütfen.
Teşekkür ediyorum. Yani hadislerle İslam şudur aslında. Yani bizim bu malum klasik hadis kaynaklarımız vardır. Onlar klasiktir. Yani onlara herkes ulaşıp okuyamayabilir. Zaten
Evet.
dilleri Arapça. Ha, Türkçe'ye çevirdiğinizde de onlarda anlama sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü dini metinleri anlamada bir yol vardır, bir yöntem, usul vardır, bir metot vardır. O metodu bilmeyen insanların eline direkt dini metni verirseniz o bir sorundur. Bu Kur'an meali için de geçerlidir. Hadisler için de geçerlidir. Şimdi onun için Muhammed Gazali diye büyük bir alimimizin şöyle bir sözü var. Müslümanlar diyor tarihte hadisleri yanlış anlamaktan çektiklerini uydurma hadislerden çekmemişlerdir.
Çok güzel, eyvallah.
Yani şimdi dinin yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması çok büyük bir tehlikedir. Yani bu da usulsüzlük, metodoloji ilminden yoksun olmakla alakalıdır en başta. Yani bugün İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı işte DAEŞ gibi terör problemlerinin, hatta ülkemizin yine karşı karşıya kaldığı FETÖ gibi unsurların da ortaya çıkmasında, hani iç sebepler, dış sebeplerin dışında en önemli şeylerden bir tanesi de dinin yanlış anlaşılması ve yorumlanması sorunudur.
Çok önemli. Yani bunun üzerine biraz duralım lütfen. Biraz bunlar.
Yani bu doğru. Hadislerle İslam bu manada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu problemi Sayın Başkanımızın ta yıllar önceden gördüğü, hatta aslında Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in o ilk kurulduğu zamanlarda da görülen ve malum siz de biliyorsunuz o zaman meclis kararıyla bir tefsir, bir de hadis çalışması yapılması
isteniyor. Sayın Buhari, Sayın Rıfat Börekçi'ye galiba, Elmalı Hamdi Yazır adam.
Şimdi Elmalı Hamdi Yazır merhuma işte Hak Kur'an Dini tefsiri, Kur'an Dili eyvallah. Yazdırılması görevi veriliyor. Aslında Cumhuriyet döneminde de Buhari'nin bir tercümesi değil. Belki bizim bugün hazırladığımız manada bir hadis çalışması, ilk çünkü mecliste konuşulan, görüşülen konular o şekilde, ama ellerinde işte Babanzade Ahmet Naim'in bir tecrid-i sarih, yani Buhari'nin özeti şeklindeki o olduğu için o basılmış. Ama yine dikkat ediyorsanız yani orada da yine onun herhalde mukaddime kısmı çok önemlidir. Başkanlık olarak biz onun şimdi orijinaline tıpkı basımını inşallah basıyoruz. Haziran'a kadar basılacak.
İnşallah. O güzel da basılacak. Bir haber. Ayrıca yani hadis alanında tercüme-i Sahih Buhari'nin, tefsir alanında Elmalı Hamdi Yazır'a Hak Dini Kur'an Dili, meal de zannediyorum Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyhe tevdi ediliyor galiba.
Edilmiş. Evet. Aynen evet. Üç görevdir o. Şimdi bizim bu yaptığımız hadislerle İslam çalışması da aslında bir nevi yani Cumhuriyet döneminde, ki çünkü o Buhari'nin tercümesidir.
Özetinin tercümesidir.
Özetinin tamamı da değildir. Bizim yaptığımız çalışma ise Türkiye'deki bütün hadis alanındaki hem akademik camiada hem de Diyanet camiasında hem de diğer sivil toplumlarda bu alanda behresi olan insanların bir araya getirilerek işte 100 civarında insanın katkısı var burada, alimin katkısı var diyelim. Kolektif bir çalışmanın ürünüdür.
Güzel.
Ve konularına göre tasnif edilmiş hadislerin hadislerle şerhi şeklinde bir yöntem. Tabii ki aynı zamanda hadislerin Kur'an'la Kur'an'dan yola çıkarak nasıl anlaşılması gerektiği, burada tabii etimolojik çalışmalar da yapılmış. Üzerinde hakikaten en az 10 gözün ayrı ayrı çalıştığı ve neticede en sonda Türkçe açısından akıcılığı olsun diye edebiyatçılarımızın da Türk diline vakıf insanlarımızın okuduğu, redakte ettiği
muhteşem bir eser.
Tabii Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun incelediği ve şu anda benim de daire başkanlığım olarak hemen hemen 7-8 dile çevirisini devam ettirdiğim, 3 dile, 4 dile tamamladığım bir eserdir.
Hadislerle Müslümanlar. Sevgili dinleyiciler, 166 ülkede bu programımız, bu yayınlarımız sizlere ulaşıyor. Allah aşkına neredeyseniz İslam'ı bizim Anadolu'nun Maturidi, Hanefi ve İrfani geleneğinden, Ehl-i Sünnet vel Cemaat çizgisinde doğru anlayışla anlayabilmek için bu eseri mutlaka edinmeye çalışalım. Yani ekstremist, aşırı, ifrat ve tefrite dalmış görüşlere prim vermemek açısından söylüyorum. Sayın Kaplan DAEŞ'i söyledi, FETÖ'yü söyleyebiliriz. Buna benzer bir kısım sapma, aşırı, İslam'ı farklı yorumlayan gruplara malzeme olmamak için, onlara karşı bağışıklık kazanmak için, aşılı olmak için bu eseri mutlaka edinmeye, Diyanet'in yurt dışında hemen hemen her ülkede ofisleri var, camileri var, edinmeye çalışalım lütfen. Evet.
Hadislerle İslam bu manada, özellikle onun ilk cildinde 100 sayfalık bir bölümde hadisleri nasıl anlayacağız? Peygamberimizin sünnetini nasıl anlayacağız? Burada çok önemli metodolojik bilgiler var, usul bilgileri var. Ve Diyanet tabii bir eserde ya da dini bir konuda görüş beyan ederken şöyle bir usulü vardır. Biz Kur'an, sünnet, edille-i şeriye dediğimiz
icmai ümmet.
Tabii o temel temel kaideler artı tarih boyunca İslam ümmetinin çoğunluğunun, İslam ulemasının çoğunluğunun temsil ettiği görüş esas alınır. Evet. Tarih içinde kalmış, şahıs kalmış, marjinal kalmış, uçlarda kalmış görüşler esas değildir. Zaten bu da biliyorsunuz peygamberimizin bir hadisinde hani ümmetim dalalet üzere birleşmez.
İttifak etmez.
Tabii yani o sözünün de bir gereğidir zaten bu.
Eyvallah.
Orta yoldur. İşte itidalli olmaktır. İtidalli sağduyu temkinli esas olmaktır. Almaktır.
Eyvallah. Ehl-i sünnet dediğimiz Osmanlı'dan, Selçuklu'dan tevarüs eden, bugün Cumhuriyet'le birlikte de yine devam ettire geldiğimiz görüş bu görüş. Demin ben tabii. söylemiştim. Peki ben şöyle birazcık konunun dışına da sizin esas ihtisas alanınıza, yani bireysel eğitim alanınıza giren bir soruyla devam etsem. Bütün bu mealleri tercüme edip dağıtıyoruz, okunmasını sağlıyoruz ama bir ilahiyatçı olarak da üstadım, meal okumanın bir Müslümana yeterli, kafi, elzem olacağını düşünüyor musunuz? Yani meal bir kapı mı olsun, yoksa adam bütün ihtiyaçlarını meal üzerinden, Kur'an üzerinden görmeye çalışmak doğru bir yöntem midir? Yani bir meal müştehitliği kavramı geçenlerde yazıldı Karar Gazetesi'nde bir köşe yazısında da. Bununla ilgili de bize açıklayıcı şeyler söyler bize. Meali nasıl algılamalıyız, anlamlandırmalıyız, nasıl kullanmalıyız bir anlamda?
Efendim çok teşekkür ediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim meali, zaten Din İşleri Yüksek Kurulumuzun şöyle bir görüşü var. Yani açıklamalı meal. Biz buna tefsirli meal de diyebiliriz. Yani kısa açıklamalı meal olmak zorunda. Çıplak meal yanlış anlamaya neden olabilir. Bakın bu çok önemli. Yani onun için hani tefsir usulü var. Tefsir diye bir ilim dalı var. Tefsir evet. usulü, tefsir tarihi, Kur'an tarihi dediğimiz bir ilim dalları oluşmuş. Gelenek tarihi içerisinde. Şimdi bunları hesaba katmadan bir defa Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Şimdi bugün İslam dünyasında tabii bazı yani az da olsa yapılan bir hata var. Yani Kur'an Müslümanlığı ya da bunu kastederken hani sanki peygamberimizi devre dışı bırakmak gibi bir zaman zaman anlayışların da ortaya çıktığını biz biliyoruz. Evet. Burada şudur yani doğrusu şudur. Tarih biraz önce söylediğim gibi gelenek
Hatta Türkiye'de içerisinde. Türkiye'de mealciler diye bir ekol de oluştu. Yani bunu anlatmanızı istiyorum. Yani tam bu mealler güzel basısını okuyalım ama meali nasıl kullanalım, nasıl algılayalım? Onu değerler kümemizde, değerler evrenimizde meali nereye koyalım? İslam zihniyetimizi neden inşa edelim de biraz anlatmanızı
Şimdi
istiyorum
dinleyicilerimize. Yani Hazreti Peygamber'e verilen görevlerden birisi beyan görevidir. Kur'an-ı Kerim'in ona verdiği bir görevdir. Yani peygamberlerin işte tebliğ gibi başka görevleri de var
Fetanet,
ama.
Emanet,
yani sıfatları var evet. ayrı ama verilen peygamberimize verilen en önemli görevlerden bir tanesi beyan yani açıklama vazifesi. Şimdi Eyvallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık işte peygamberlik hayatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir.
Ayaklı Kur'an'dır yani ifadesi var değil
zaten,
mi?
Zaten Hazreti Ayşe validemizin bir sözüdür. Kendisine sorulduğunda işte peygamberin ahlakı nasıldı diye sorulduğunda siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır şeklinde bir cevabı olmuştur Hazreti Ayşe validemizin. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'in mübeyyini, açıklayıcısıdır. Cenab-ı Hak ona bu görevi vermiş. Numune-i imtisaldir. En güzel örnektir. Yani insanlar bu dinin temel kaynaklarını nasıl yaşanacağını peygamberden öğrenirler.
Burada yani bir şöyle bir algı yapılıyor bazen. İlahiyatçılar veya akademisyenler şöyle bir yanlış cümle kuruyorlar. Kanaatim diye öyle düşünüyorum. İşte Kur'an hepimize inmiştir. Kur'an apaçık bir kitaptır. Kur'an çok yalın, sadece anlaşılabilir bir kitaptır diyorlar. Halbuki burada şöyle bilgi hatası. Kur'an bizatihi Efendimiz'e inmiştir. Yani ona vahiy olmuştur. Bizim bugün Kur'an dediğimiz şey, elimizde Kur'an-ı Kerim dediğimiz şey ona indirilen, Tabii. onun böyledir dediği için biz ona böyledir diyoruz. Doğru mudur?
Doğrudur. Evet.
Yani biz Resulullah'ın şahadeti ve tasdikiyle elimizdeki Kur'an'daki bu ayetin burada olduğunu, bu surenin burada olduğunu bir defa iman ediyoruz. Dolayısıyla biz hani Efendimiz'in zeynmiştir Kur'an. Onun açıklamalarını, şerhlerini almadan sırf meal üzerinden ya da Kur'an'ın anlamı üzerinden kendimize bir dini hayat inşa edebilir miyiz?
Yok edemeyiz.
Eyvallah.
Yani şimdi konuda... onun en güzel örnekleri şunlardır. Mesela bugün kıldığımız 5 vakit namaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize öğretmiş. Eyvallah. Yani Kur'an-ı Kerim'de her bir namazın ayrı ayrı ikişer rekat, dörder rekat olduğu yazılı değildir.
Vakitleri var ama nasıl olacağı?
Yani o ibadetlerin nasıl ifa edileceği, nasıl eda edileceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir görevi de onun yani öğretmektir. Talim
muallimdir.
Muallimdir çünkü. O çerçevede öğretmiştir. Şimdi baktığınız orucun nasıl tutulacağı, zekatın nasıl verileceği, hangi mallardan, nelerden, nasıl, ne oranda verileceği, yine haccın nasıl ifa edileceği, bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miras tarafından şey yapılmış, öğretilmiştir. Zaten kendisi bir hadiste de buyuruyor. Yani ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın rivayeti var, hadis-i şerifi var. Yani şudur, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri olmadan, sünnet-i seniyyesi olmadan, yani Kur'an'ı anlamanın bir yöntemi de peygamberin hadislerini ve sünnetini bilmektir.
Eyvallah. Peki, dini yayınlar genel türlü sadece Kur'an meali veya fahdilerde dini kitaplar basmak mı? Bunun dışında da hem bir Diyanet Radyo, Diyanet TV var galiba. Birkaç cümle onu alayım. Bir de Kutlu Doğum Haftası konuşalım. Bir dakika bunu konuşalım, bir dakika onu konuşalım.
Efendim Şam, tabii bizim Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde Radyo Televizyon Daire Başkanlığımız var.
Evet.
Sizlerin de bildiği gibi Diyanet Televizyonu var. TRT Diyanet diye biliyoruz. Evet. Ayrıca Diyanet Radyoları var.
Radyolar var. Bir Kur'an Radyosu da oldu.
Bir Diyanet Radyo var. İşte Diyanet Kur'an Radyo var. İnşallah önümüzdeki günlerde bir de Risalet Radyo olacak. Üçüncü radyo geliyor. Yani
Siyer radyosu mu olacak?
Yani Siyer, hadis sadece Siyer değil, Peygamberimize özelinde bir radyo olacak.
Bu müjdeyi buradan vermiş olalım. Diyanet, Kur'an, Diyanet radyodan başka bir Siyer radyosu yolda.
Yani Risalet.
Risalet, yani. Özür. Risalet radyosu Risalet yolda. Radyosu. Son olarak bu yıl Nisan ayına geliyoruz. Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası kutlanılıyor her yıl. Bu yılki teması ne olacak Kutlu Doğum Haftası'nın?
Efendim tabii Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl çok önemli konular seçiyor. Yani hem toplumsal açıdan bir duyarlılık oluşturmak, yani insanlık olarak da duyarlılık oluşturmak istiyor bu konuda. Peygamberimizi merkeze alarak, Peygamberimizden yola çıkarak bir konuları toplumla paylaşmak, hani anlamaktan anmaktan
anlamaya geçme.
Şiarımız odur. Anmaktan anlamaya.
Temamı mı bu sene?
Yok, bu senenin teması şu. Hazreti Peygamber, emanet bilinci ve güven toplumu.
Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Yıldıray Kaplan. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bugün bizim konuğumuz idi. Bu hafta akılda kalanlarda epey akılda kalacak şeyler dinledik kendisinden. Bu programın yapımında emeği geçen Sayın Arzu Yaman'a, teknik masada Sertaç Çokay'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir gündem konusuyla belki huzurunuzda olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Akılda kalan.